Ayrım 38, İnfaz, David Baldacci, sayfa 469, 71. bölüm. Davenport hastanedeydi ve tam bir muayeneden geçmesi için geceyi orada geçirecekti. En azından fiziksel olarak çabuk toparlanacakmış gibi görünüyordu. Zihinsel ve duygusal anlamda ise biraz daha zamana ihtiyacı olacaktı. Jameson ve Milligan diğer birkaç ajanla birlikte Davenport'un yanındaydılar. Kadına bir şey olmaması için her türlü tedbiri almışlardı. McLellan ve diğer adam morgda yatıyordu. Katilleri kaçmıştı. Takviye güç Mississippi'nin gözden uzak bu bölgesine gelene dek Decker katilin çoktan Tennessee'ye varmış olabileceğini düşündü. Decker, Bogart ve Mars morgda oturmuşlar, bir numaralı tanıklarının ölümü üzerine ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Bogart, Oliver'ın olayları Huey ve Eastland'la ilintilendirmesi mümkün değil dedi. O adamlarla hiç tanışmadı, hiçbir şekilde iletişim kurmadı. Her şeyi McLellan üzerinden yürütüyordu. Decker, bu durumun kasıtlı olduğundan eminim dedi. Eastland ve Huey'nin kaybedecek çok daha fazla şey var. O iki adam merhum emniyet müdüründen çok daha zeki. McLellan'ı düşmanlarının üstüne saldırsın diye kullandılar o kadar. McLellan'ın bütün eşyalarını elden geçiriyoruz ama bilgisayarında bir şey bulamadık. Muhtemelen oradan hiçbir şey göndermemiş. Diğer iki silahşörde yüz yüze iletişim kurmuş olmalı. Decker çeşitli noktaları birbirine bağlamak da kolay değil dedi. Özellikle de 50 yılı aşkın bir süre önce işlenmiş bir suç için. Mars dalgın bir ifadeyle başını sallasa da hiçbir şey söylemedi. Decker, McLellan ve ortağını öldürttüler. Ya McLellan'ı ya da bizi izliyorlardı. McLellan bürosundan çıktığında onu buraya kadar takip ettiler. Eastland ve Huey burayı biliyordu belki de. Arazi McLellan'a babasından kalmıştı. McLellan Davenport'u burada tuttuğunu onlara söylemiş olabilir dedi. Bogart, bunu sen de biliyorsun, ben de, ama ispat edemiyoruz. Mermileri balistik incelemeye aldık ama bu incelemenin bizi silaha götüreceğini sanmıyorum. Tahminim savunma sanayiindeki onca tecrübesi ve büyük servetiyle Eastland'ın bu işi yapmak için bir profesyonel katil tuttuğu yönünde dedi. Ve o adam çoktan kayboldu ortalardan. Kazandığı parayla bir adada keyif çatıyordur şimdi. Katile ödenen paranın kaynağını tespit etmek için Eastland'in mali kayıtlarını kontrol etmek istesek bunun için elimizde geçerli bir neden de yok. Muhtemelen adam izini örtmek için her numarayı denemiştir zaten. Samanlıkta bulamayacağımız bir iğneden söz ediyoruz. Mars, Analiza'yı kurtardık diye karşılık verdi. Tanrı'ya şükür, evet dedi Bogart. Bogart başını sallayan Decker'a baktı. Ve şimdi tüm sorumluların hesap vermesini sağlamak zorundayız dedi Decker. Bogart, çok isterdim dedi ama nasıl? McLellan öldü. O olmadan Huey ve Eastland'a karşı bir delil elde edemeyiz. Decker, aslında tek bir çıkış yolumuz var dedi. Bogart ne diye sordu. Bu soruya cevap veren Mars oldu. Roy Mars. Decker başıydı onayladı. İhtiyacımız olan tüm deliller onda var. Bogart harika dedi. Decker, bana adamın adresini ver de hemen tutuklayıp geleyim diye ekledi alaycı bir tavırla. Belki de onun bize gelmesini sağlayabiliriz. Nasıl? Adamla hiçbir şekilde iletişim kurma şansımız yok ki. Tabii ki var. Mars Decker'a baktı. Var mı? Melvin, Roy'un benmişim gibi davrandığı akşam sana gönderdiği mesaja cevap yazman yeterdi. Mars telefonunu çıkardı. Kahretsin, o iş aklımdan uçup gitmişti. Bogart gözlerini Decker'a dikti. İyi de adamı nasıl ikna edeceğiz? Yem aslında hep elimizdeydi de bir türlü oltaya geçirememiştik. Bogart soğuk bir sesle, aman çok net konuştun doğrusu dedi. Bizim gibi zekası kısıtlı olanlar için biraz daha açıklayıcı olabilir misin? Karısı dedi Decker. Mars, annemin bununla ne alakası var diye sordu. Decker cevap olarak bir kağıda bir şeyler yazıp Mars'a verdi. Mesaj olarak aynen bunu yaz, bakalım neler olacak. Bogart gelip Mars'ın omzunun üstünden kağıtla yazanları okudu. Sonra bakışlarını Decker'a yöneltti. Gerçekten bunun işe yarayacağını düşünüyor musun? Bu yaramazsa başka ne yarar bilmem. Bogart gergin bir tavırla çenesini ovuşturdu. Sonra Mars'a bakarak başını salladı. Decker'ın dediğini yap bakalım. Bu noktada kaybedecek neyimiz var ki? Mars mesajı dikkatle yazdı. Parmağı gönder tuşunun üstünde asılı kaldı bir an. Önce Bogart'a, sonra Decker'a baktı. Roy annemi gerçekten sevmişti. Onu öldürecek kadar hem de. Mervin, benim de güvendiğim nokta bu. Aslına bakarsan tek güvendiğim nokta bu. Mars gönderme tuşuna bastı. Bogart derin bir nefes aldı. Eh, umalım da işe yarasın. Aksi takdirde bir B planımız olduğunu sanmıyorum. 72. bölüm. Hakkını teslim etmeliyim. Gerçekten cesur bir adammışsın. Mesaj aradan 3 gün geçtikten sonra sabahın ikisinde geldi. Telefondan gelen vızıltı yarı uykulu Mars'ın ayağı fırlamasına neden oldu. Telefondaki mesajı okudu ve Decker'ı arayıp mesajdan söz etti. Şimdi DC'de bir otelde kalıyorlardı ve Mars'ın Decker'ın odasına varması 5 dakika sürdü. Mars üstünü çıkarmamış olan Decker'a baktı. Hiç uyumadın mı? Denedim ama hiç uyku tutmadı. Beni de. Decker mesaja baktı, sonra telefonla avcuna birkaç kez hafifçe vurdu. Hem merakı uyanmış hem de öfkelenmiş ama merakının öfkesinden daha ağır bastığına iddiaya girerim. Bir mesaj yazıp Mars'ın görmesi için telefonu kaldırdı. Bunda hemfikir olabiliriz. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Mars başıyla onayladı. Decker gönder tuşuna bastı. Beklediler, beklediler. Cevap almaları sabahın 5'ini buldu. Decker anlaşılan o da uyumuyor bizim gibi dedi. Kısa bir mesajdı. Beni kandırmaya kalkarsan ölürsün. Aynı şekilde Decker'da. Ben seni arayacağım. Aklındakileri söyleyen ve meselelerin etrafında dolanıp durmayan insanları seviyorum dedi Decker. Ertesi akşam ben seni ararım mesajı geldi. Tuscaloosa, yarın değil, sonraki akşam, gece yarısı, sadece sen ve Decker. 10 kilometre çapındaki bir alanda bir başkasını görürsem sonsuza dek bulamazsınız beni. Mesaja bir de sokak adresi eklenmişti. Decker gözlerini kapatıp zihninin odaklanmasını bekledi. Burası 1968'de bombalanan Sigup bürosunun bulunduğu bölge. Bizimle orada buluşacağını mı düşünüyorsun? Onun çok dikkatli biri olduğunu düşünüyorum. Sadece seni ve beni istiyor. Peki ya Bogart ve FBI? Ben Roy'un sözüne güveniyorum. FBI yakınlarda olursa onu bir daha asla göremeyiz Mervin. Ve soruşturma bu noktada kapanır. Oliver ve McClellan'ı yakaladık. Bu yetmez mi? Benim için hayır. Aralarında bir grup çocuğun da olduğu insanları havaya uçurmuş, senatoda büyük bir güç sahibi bir pislikle bir milyonerimiz var. Bunu bir kenara atıp yoluma devam edemem. Anladım. Benim için de aynı şey geçerli. Bu işi nasıl yapacağız peki? Bogart'tan gizli iş çevirmek kolay olmayacak. Ama yine de başarabiliriz. Aslına bakarsan yapmak zorundayız. Oraya gittiğimizde bizi öldürebilir. Adam çılgının teki. Bunu gördüm. Sen de evde. Mervin, elimde başka bir seçenek olsaydı onun üzerine giderdim. Ama yok. Peki tekrar sorayım. Bu işi nasıl yapacağız? Uçakla gidemeyiz. Arabada kiralayamayız. Kredi kartı gerektiren harcamalar bunlar. Bogart kolayca izimizi bulur. Ne yapacağız o zaman? Otobüs yolculuğu için yeterli nakdim var. Hazır mısın? Mars Decker'a bakıp başını iki yana salladı. Bir Buckeye ile bir Longhorn aynı otobüs daha. Bundan iyi bir sonuç çıkmaması mümkün mü? Washington'dan Tuscaloosa'ya varmak için iki vasıta değiştirip neredeyse 24 saat yolculuk yapmak zorunda kaldılar. Virginia'nın parmak ucundan geçip Tennessee'ye, oradan Georgia'yı keserek Alabama'ya vardılar. Alabama'yı dikey biçimde ortadan ikiye bölerek Birmingham'a geldiler. Tuscaloosa'da akşam 7'de buluşacaklardı. İkisi de Bogart izlerini bulamasın diye telefonlarını kapatmıştı. İri kıyım iki adam yolculuğun büyük bölümünde kendilerine küçük gelen koltuklarda uyudular. Decker yanına yiyecek bir şeyler ve su da almıştı. Yolda sohbet ettiler, manzarayı seyrettiler. Otobüsler oldukça kalabalıktı. O yüzden alçak sesle sohbet etmek zorunda kaldılar. Sonunda bindikleri üçüncü otobüsten Tuscaloosa sokaklarına indiklerinde kollarını ve bacaklarını esnetme şansı yakaladılar. Decker maç için çıktığımız bazı yolculukları hatırlattı bana dedi. Mars Ohio State Üniversitesi'nin o kadar olanağı varken siz uçak yerine otobüse mi biniyordunuz diye sordu. Hayır, uçağa biniyorduk. Benim sözünü ettiğim lise maçları. Evet haklısın. Bir de Texas'ta oynamayı deneseydin. Maç için onca yolu teper ama hala bomba gibi olurduk. İkisi de çevresine bakındı. Decker saatine bir göz attıktan sonra boş zamanımız var. Kalabileceğimiz bir yer bulmaya ne dersin, sonra gider bir şeyler yeriz dedi. Tabii iyi fikir. Sağlıklı granola gofretleri ve atıştırmalıklardan gına geldi. Canım biftek ve patates istiyor. Jameson'ın suçu beni bir deri bir kemik yapmaya çalışıyor. Birkaç sokak ileride nakit kabul eden bir otel buldular. Çantalarını odaya bırakıp restoran aramaya çıktılar. 5 dakikalık yürüyüşün ardından bir yer buldular. Masaya oturup sipariş verdiler. Mars pencereden dışarıya baktı. Buraya Alabama ile maç yapmaya gelmiş miydin hiç? Bir kez kıçımıza tekmeyi basmışlardı. Biz de burada yenilmiş, kendi evimizde kazanmıştık. İki adam bir süre hiçbir şey konuşmadılar. Mars özlüyor musun diye sordu. Neyi, futbolu mu? Sen ne sandın? Melvin, ben seninle aynı seviyede değildim. Dostum böyle söyleme, NFL'de oynamışsın sonuçta, benden daha başarılısın. Oralara hiç girme, NFL benim için hafifletici bir sebep, o kadar ve sadece tek bir maça çıkabildim. Yemekleri geldi. Yemeğe başlamadan önce Mars nasıl bir şeydi diye sordu. Decker peçetesini açıyordu. Ne nasıl bir şeydi? O sahaya adım atmak, tribünlerde 80 bin kişinin olması, dünyanın en iyileriyle karşılaşmak. Decker Mars'ın yüzündeki ciddi ifadeyi görünce bu konuşmanın onun için ne kadar önemli olduğunu anladı. Olağanüstüydü Melvin. Çıkış tünelinden çıkıp da ilk kramponların çimme değdiğinde kalbim öylesine hızlı atmaya başladı ki maç başlamadan kalpten gideceğimi sandım. O zamana kadar böyle bir hisse kapılmamıştım. Ondan sonra da kapılmadım zaten. Binlerce kişi bana tezahürat yapıyor gibiydi. Öyle olmadığını biliyordum tabii. Hayatımın en müthiş anlarından biriydi. Mars gülümsedi, peçetesini göğsüne iliştirip çatal bıçağını eline aldı. Anlıyorum, gerçekten anlıyorum dedi, özlem dolu bir ifadeyle. Gerçekten müthiş bir şey olmalı diye ekledi. Sen tüm zamanların en iyisi olabilirdin. Mars başını iki yana salladı. Bunu bilemezsin, hücum oyuncusuydum. Her şeyin sona ermesine tek bir sakatlık yeterdi yani. Ayrıca benim gibi adı sanı duyulmamış liseliklerinden gelip de NFL'deki iri yarı çocuklarla baş edemeyenlere dair bir sürü örnek var. Dizini sakatlamışsındır. Bir saniyelik fark, gerekli şekilde hızlanamamak, hangi yöne gideceğine, nasıl bir hamle yapacağına dair sağlıklı bir karar vermene engel olur. Sonra işin bitti demektir. Yerini bir başka et yığını alır. Senin Barry Sanders ya da Emmitt Smith düzeyinde bir oyuncu olacağına bahse girerdim ben. Mars kıkırdadı. Sağ ol Decker, güvenini takdir ediyorum. Bol keseden atmıyorum. Profesyoneller arasında oynadım. Bizim takımda senin eline su dökecek tek bir hücum oyuncusu yoktu. Mars etini keserken durdu. Alaycı bir laf söyleyecekti ki Decker'ın yüzündeki ciddi ifadeyi gördü. İki adamın bakışları kesişti. Mars sağ ol, bunun benim için anlamı büyük dedi. Yemeğin geri kalanını sessizce yediler. Yemek bitince Decker iki bira söyledi, şerefe kadeh tokuşturdular. Decker birasından bir yudum alıp bardağını masaya koydu. Kendisini gergin ve huzursuz hissediyor, parmaklarıyla masa üstünde sürekli tempo tutuyordu. Bir şey söylemek istiyordu ama kelimeler zihninde net olarak şekillenmemişti. Mars onun rahatsızlığını hissederek dostum iyi misin diye sordu. Decker sakinleşmek için derin bir nefes aldı. Mars'ın yüzündeki endişe dolu ifadeyi görünce sonunda doğru kelimeler ağzından çıktı. Melvin, bu akşam ne yaşayacağımızı bilmiyorum ama bilmeni isterim ki seni tanımak büyük bir ayrıcalıktı. Mars Decker'ın bu tür sözler söylemesinin ne kadar zor olduğunu anlamış gibiydi. Yüzünde bir gülümsemeyle, ben de yoldayken arabanın radyosunu açmış olmana çok memnunum diye karşılık verdi. Biralarını içerlerken Mars sence akşam bizi neler bekliyor diye sordu. Roy randevuya gelecektir çünkü onun kurallarıyla oynadık ve sadece ikimiz geldik. Ama bu her şeyin düzgün ve kitabına uygun gideceği anlamına gelmiyor. Roy bize birkaç falsolu top atacaktır. Adamın böyle bir tarzı var. Ne tür falsolu toplar? Bilsem, ben futbol oynadım, beyzbol değil. 73. Bölüm. Roy'un verdiği adrese yürüyerek gittiler ve gece yarısından bir dakika önce oraya vardılar. Sokaklar boş, hava buz gibi ama gökyüzü açıktı. Decker Roy'dan yeni bir mesaj gelir diye Mars'tan telefonunu açmasını istemişti. Decker arkasına baktı. Güzel. Mars arkasına bakarak neden söz ediyorsun diye sordu. Sigup bürosunun yerine halk kütüphanesi inşa etmişler. Okuyan insanların daha hoşgörülü ve açık fikirli olduğunu bilirsin. Harika. O zaman dünyada ne kadar insan varsa hepsine birer kütüphane kartı çıkaralım. İki adam 5 dakika daha bekledikten sonra Mars'ın telefonu vızıldadı. Roy yeni bir mesaj göndermişti. 600 metre batıya yürüyün. Virajda park etmiş siyah bir Ford göreceksiniz. Anahtarlar koltuğun altında. Talimatlar yolcu koltuğunun üstünde. Gözüm üstünüzde. Takip eden olursa bana şimdiden elveda diyebilirsiniz. Decker kaygılı bir sesle işte başlıyor dedi. Silahın yanında mı? Decker başıydı onayladı. Kullanmak zorunda kalmayacağımı umuyorum. Bu birilerinin bize ateş ettiği anlamına gelir çünkü. Batıya doğru zorlu bir yürüyüşün ardından virajın başına park edilmiş siyah Ford'u gördüler. Arabaya bindiler. Decker anahtarları bulurken Mars talimatları okudu. Bu yol üzerinde batıya doğru gidiyoruz. Yol Route 82'ye çıkıyor. Oraya varınca yine arabayı batıya sürmeye devam edeceğiz. Sonra yeni talimatları bekleyeceğiz. Bir süre gittiler. Sonra Route 82'ye girip bir süre yol aldıktan sonra otobandan çıktılar. Decker taşraya doğru gidiyoruz galiba dedi. Mars zaten taşradayız dedi. Çevrede baksana hiçbir şey yok. Gerilmeye başlamıştı. Bizi tuzağa düşürüp öldürür mü dersin? Melvin, böyle bir niyet olsaydı şu ana dek eline birçok fırsat geçmişti. Haklısın galiba. Olmayabilirim de dediğin gibi adam psikopat. İyi düşüncelerin için sağ ol. Decker dikiz aynasını kontrol edip duruyordu. Gözünün üstümüzde olduğunu söyledi ama arkada kimseyi görmüyorum. Belki blöf yapıyordu. Bana o tür biri gibi gelmedi hiç. Mars arkaya baktı. Farları kapalı olarak sürüyor olabilir arabayı. Belki. Mars'ın talimatta yazdığı şekliyle Decker'ı 3 ayrı yoldan daha saptırmasının ardından ana yoldan oldukça uzakta ve en yakın komşusunun 1,5 kilometre mesafede olduğu yıkık dökük bir eve vardılar. Arabayı evin önüne çekerlerken Mars bu iş gittikçe korkutucu olmaya başladı dedi. Decker ben başka araba görmüyorum dedi. Tam o sırada evin yan tarafında bir arabanın farlarını yakıp söndürdüğünü gördüler. Decker ve Mars arabadan dışarıya çıktılar. Diğer arabanın kapısı açıldı ve Roy Mars ortaya çıktı. Ay ışığı altında yürürken Decker adamın rengi atmış kalın bir işçi tulumu, palto, gömlek ve işçi botları giydiğini gördü. Sağ elinde onlara doğru tuttuğu büyük bir silah vardı. Decker bir adım öne çıkarak buna ihtiyacımız olduğunu hiç sanmıyorum dedi. Decker, madem öyle belindeki tabancaya ne diyorsun dedi Roy. Şişkinliği buradan görebiliyorum. İri göbeğim bile saklayamıyor silahını. Göbeğim eskisi kadar iri değil. Tebrikler, şimdi namlusundan tutarak çıkar silahını. Decker delileni yaparak silahı Roy'a teslim etti. Roy içeriye girin dedi. Önde Decker ve Mars, arkalarında Roy eve girdiler. 38. ayrımın sonu. Sayfa 481.